10. ayrım. O kadar romantik konuşma. Sesine alaycı bir ton vermeye çalıştıysa da gözlerine dolan yaşlar boşanmak üzereydi. Tete, hayır Sam, konuşmamın tek bir romantik yanı yok dedi. Bütün mesele de burada, sen anlattıklarımı fantezi ürünü sanıyorsun ama öyle değil. Benim romantik hayallerle bir ilişkim yok. Gerçek biriyim ben. Ben de öyleyim. Asıl sorun da bu. Sen benim de gerçek bir kişi olduğumu, gerçek gereksinimlerim bulunduğunu, New York'un apartmanımın ve işimin uzağında var olabileceğimi kabul edemiyorsun. Yaşam biçimimi değiştirmeyi bile isteyebileceğimi, New York'un belki de beni artık mutlu etmediğine, buradaki hayatın benim için daha iyi olduğuna, benim istediğim de bu olduğuna inanmaya yanaşmıyorsun. Öyleyse sen de Caroline gibi bir çiftlik satın al. Sonra ne olacak? O zaman benim gerçek olduğumu kabul edecek misin? O zaman belki bana bir iş verirsin. Canın cehenneme. Ne o? Senin evinde çalışmam çok mu kötü olur? O zaman önümüzdeki 20 yıl boyunca gizlice yatak odana girip çıkabilirim. İstediğim bu mu sen? Hiçbir şeyden zevk almayacak kadar yaşlanana dek gizli bir yaşamın olmasını, yaşlandıktan sonra da elinde sadece gizli düşlerin kalması. Hayır canım, sen çok daha iyisine layıksın ve sen bunu anlayacak kadar akıllı olmasan bile benim senin için neyin daha iyi olduğunu bilecek kadar aklım var. Bu ne demek şimdi? Tete de korkuyla bakıyordu ama erkek onunla göz göze gelmekten kaçındı. Bu ne demek şimdi? Tete korkuyla bakıyordu ama erkek onunla göz göze gelmekten kaçındı. Hiç, dedi Tete. Yani demek istediğim, hemen şimdi elbiselerini giy, seni evine götürüyorum. New York ama. Samantha dalga geçiyor gözükmeye çalıştıysa da başaramadı. Numarayı bırak ve giyin. Niçin? Ya giyinmek istemezsem? Böyle derken ürkek ve de hırçın bir çocuğa benziyordu. Tete onun o akşamın daha erken bir saatinde sevişirken elbiselerini fırlattığı yere yürüdü ve giysilerin hepsini kaptığı gibi genç kadının kucağına fırlattı. Senin ne istediğin umurumda değil ama benim istediğim bu. Hadi giyin. Görünüşe bakılırsa buradaki tek yetişkin benim. Yok canım. Samantha ayağı fırlayıp giysi yığınını yere düşürdü. Yine çiftçiler ve çiftlik uşakları hakkında modası geçmiş fikirlerin değil mi? Bu saçmalıkları daha fazla dinleyemem. Çok haksızsın. Üstelik de akılsızca davranıyorsun. Hıçkırarak eğildi ve giysilerini tek tek yerden alıp giymeye başladı. Tete bu şekilde davranmayı sürdürürse büyük eve dönmesi daha iyi olacaktı. Varsın bu gece yalnız başına oturup aptallığına yansındı. Samantha 5 dakika sonra tepeden tırnağa giyinmişti. Tete durmuş ona bakıyordu. Bu gece sevgilisinin hiç bilmediği bir yanını keşfetmişti. Samantha sanki birden başka bir insan olmuş gibi bakışlarında umutsuzluk ve güvensizlik okunuyordu. Tete üzüntüyle baktıktan sonra ağır ağır kapıya yürüdü. Seni eve kadar götüreyim mi? Samantha bir an yumuşar gibi oldu ama sonra vazgeçti. Hayır teşekkür ederim, ben kendim gidebilirim. Kapı aralığında dururken sakinleşmek için kendi kendine savaş halindeydi. Yanıldığını bilmeni isterim Tete dedikten sonra kendini tutamayarak seni seviyorum diye fısıldadı. Yanaklarına yaşlar süzülerek kapıyı kapadı ve eve doğru koştu. Caroline'in bir kez daha evde olmayıp yakınlarındaki bir çiftliğe gitmiş olmasına şükrediyordu. Yaşlı kadın pazar günleri sık sık yapardı bunu. Bu gece ise Samantha kapıdan içeri girerken yanakları yaşlardan yol yol olmuş haliyle onunla karşılaşmak istemiyordu. 17. bölüm. Samantha ertesi sabah Caroline'in mutfağında kahve faslını uzattı. Fincanın içine melankolik bir tavırla bakıyordu. Kendini gizli düşüncelerine kaptırmıştı. O akşam Ted'le tekrar konuşmaya çalışsa mıydı yoksa birkaç gün sabredip onun aklının başına gelmesini mi bekleseydi? Bir gece önce aralarında geçen konuşmayı bir kez daha aklından geçirdi ve gözleri dolu dolu oldu. Bu sabah yanında kimsenin olmayışına memnundu. Kahvaltı için ana binaya gitmemeye karar vermişti. Karnı aç olmadıktan başka çiftliğin adamları işe gitmeden önce Ted'i görmek istemiyordu. Saat 6'ya 5 kalıncaya kadar ahırlara gitmemeye de özen gösterdi. Ted'i o sırada uzak bir köşede her zamanki yazı tahtasıyla durmuş, sağa sola tepelerde gözlerine ilişen hayvanlardan bazılarını işaret ediyor, emirler yağdırıyordu. Samantha her sabah yaptığı gibi Navajo'yu eğerledi. Birkaç dakika sonra atına binmiş avluda bekliyordu. Fakat Tete her nedense bugün Jas'ı Selmin grubunun başına geçirmişti. Bugün atla çıkmayacağı, en azından onlara eşlik etmeyeceği belliydi. Bütün bunlar Samantha'nın daha fazla canını sıktı. Sanki Sam'le karşılaşmamak için elinden geleni yapıyordu. Atı hizasından geçerken Tete doğru döndü ve sinirli bir sesle "Yoksa bugün görevlerinizi asıyor musunuz Bay Jordan?" dedi. "Hayır." Tete genç kadının yüzünün orta yerine baktı. "Bir King'le görüşmem gereken bazı işler var." Samantha ne yanıt vereceğini bilemeden başını eğdi ama öbürlerine katılmak için Navajo'yu kapı önüne çevirdiğinde onun avluda durup kederli bir yüzle arkasından baktığını gördü. Derken Tete sessizce dönerek uzaklaştı. Belki de Samantha'nın eski kocasıyla ilgili olarak yaygara kopardığına pişman olmuştu. Belki de aralarındaki farklılıklar onun için önemli olmuş olsa bile Sam'in bunları umursamadığını anlamıştı. Genç kadın bir an ona seslenmeyi aklından geçirdi ama buna cesaret edemedi. Öbürleri duyabilirdi. Bunun üzerine Navajo'yu mahmuzladı ve günlük çalışmalar için onlara katıldı. 12 saat sonra ana avluya girip atlarından indiler. Atlarını ahırlara sokup dizginlerle eğerlerini söktüler ve yerlerine kaldırdılar. Özellikle Samantha bu akşam yorgunluktan yıkılma raddesindeydi. Bütün günü Tete ve onunla bir gece önce söylediklerini düşünmekle geçirmişti. Öbürlerine iyi geceler dilerken dalgındı. Büyük evin kapısından içeri girerken de hayli gergin görünüyordu. "Pek yorgun görünüyorsun Sam. İyi olduğundan emin misin?" Caroline genç dostuna kaygıyla bakıyordu. Onun bu kadar yıpranmış gözükmesine, sadece ağır işlerin neden olmasını diliyordu. Ama durumun bundan daha ciddi olduğundan şüpheleniyor ve huzursuzluk duyuyordu. Buna karşı Samantha'yı daha fazla tasalandırmamak için bir şey söylemedi. Çorba ve salata hazırlayıp biftekleri ateşe sürerken genç kadının yemekten önce sıcak bir banyo yapması için ısrar etti. Sam geri döndüğünde temiz bir blue jean pantolon ve ekose bir fanila gömlek giymişti. Bu haliyle derli toplu bir kadın kovboya her zamankinden daha çok benzemişti. Carolyn gülümseyerek buna onun dikkatini çekti. O akşam yemek hiç neşeli geçmedi. Penceresinden dışarı atlayıp meyve bahçesinden Tetle buluştuğu küçük kulübeye gitme fırsatı bulmasına kadar Samantha'ya aradan saatler geçmiş gibi geldi. Ama oraya vardığında saat onun uyuması için erken olduğu halde kulübe karanlıktı. Ted ya numara yapıyor ya da hiç yapmadığını yapmış, Samantha'dan kaçmak için öbürleriyle ana binada kalmıştı. Her ihtimale karşı kapıyı vurdu ama yanıt alamadı. Bunun üzerine kapının tokmağını çevirip içeri girdi. Ama içeride Ted'in eşyasının her zamanki karışıklığıyla karşılaşmadı. Karşısında gördüğü onu adeta çekip yutan tozlu ve kısır bir boşluk oldu. Şaşkınlığını dile getiren ses boş duvarlarda yankılandı. Tete ne yapmıştı? Sırf Samantha ile karşılaşmamak için kulübemi değiştirmişti. Onun nerede olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını kavraması üzerine Samantha paniğin eşiğine geldi. Kalbi fena halde çarpmaya başladığı için kapının pervazına tutuldu. Onun fazla uzağa gitmiş olamayacağını düşünerek kendine moral vermeye çalışıyordu. Çiftlikte boş olan 2-3 kulübe daha olduğunu biliyordu. Ted onunla karşılaşmamak için gün boyunca pılısını pırtısını onlardan birine taşıdığı anlaşılıyordu. Durum böylesine siniri bozucu ve bir akşam önce tartıştıkları konunun ne denli sarstığını böylece anlamış olmasa genç kadın bayağı eğlenirdi. Ama karanlıkta Caroline'in evine dönerken herhangi bir şey gülüp eğlenecek hali yoktu. O gece gözüne uyku girmedi gibi bir şey. Yatağın içinde bir sağa bir sola dönerek kulübeden taşınmak gibi kesin bir çözüme niçin başvurduğunu anlamaya çalışıyordu. Saat 3.30'da daha fazla dayanamayacağını hissederek yataktan kalktı. Bir yarım saat daha odasının içinde oyalandı. Duş yaptı. Buna rağmen vaktinden çok erken hazır olmuştu. Caroline'in mutfağında bir fincan kahve içerek biraz daha vakit öldürmeye çalıştı. Ana binaya kahvaltı etmeye gitmesine bu kadar yarım saat daha oyalanmak zorundaydı. Bu sabah mutlaka orada olmak istiyordu. Tete 1-2 saniye için dahi olsa yakalayabilirse onun için kulübesini değiştirdiğini soracak ve düşüncesiz bir çocuk gibi davrandığını suratına çarpacaktı. Ama jambonlu yumurta ve kahve için kuyrukta beklerken adamlardan ikisinin ne konuştuklarını duyunca dehşet dolu bir yüz ve donuk bir bakışla Jas'a döndü. "Adamlar ne söylüyor kuzum? Ted'den söz ediyorlardı." "Biliyorum ama ne söylüyorlar?" Samantha'nın yüzü kireç gibiydi. Duydukları doğru olamazdı. çok yazık olduğunu söylüyorlardı. Yazık olan neymiş? Genç kadın avası çıktığı kadar bağırmamak için kendini güç tutuyordu. Tete'nin dün çıkıp gitmesine üzülüyorlar. Joss Samantha'ya gülümseyerek kuyrukta ilerledi. Ted nereye gitmişti ki? Kalp o kadar şiddetli çarpıyordu ki Joss'un vereceği yanıtı duyamamaktan korktu. Hiç kimsenin bir fikri yok ama Altın Göl'deki oğlunu bilmesi gerekir. Ne demek istiyorsun yani? Samantha bağırır gibi konuşuyordu. Joss, Tanrı aşkına yavaş ol Sam diye onu uyardı. Tete Jordan gitmiş işte. Ne zaman gitmiş? Samantha bir an bayılmaktan korktu. Dün onun için geride kalıp Bilking'le konuştu. Doğrusunu istersen dün onun yerine grubun başına geçmemi isterken Bilking'le konuşacağını bana söylemişti. Uzun zamandır bu konuşmayı yapmak istediğinde yer değiştirmesi zamanının geldiğini söylüyordu. Joss omuzlarını silkti. Bence çok yazık oldu. Bilking'in yerine geçmek için ideal aday oydu. Demek başını alıp gitti ha? İşten çıkaracağını 2 hafta öncesinden haber vermeden, işini devralması için yerine bir başkasını yetiştirmeden. Demek öyle. Samantha'nın gözleri akmayan yaşlardan yanıyordu. Joss dudak büktü. Ne yapalım sen? Well Caddesi değil burası. Adam yoluna gitmek isteyince gider burada. Tete dün sabah kendine bir kamyon satın aldı. Eşyasıyla birlikte çekipti. Yani temelli mi gitti? Genç kadın zor konuşuyordu. Tabii ki geri dönmesi için de bir neden yok. Geri döndüğü takdirde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görürsün. O yanlışı ben bir kere yaptım. Tete eğer burada mutsuz olduysa gitmesi en doğrusuydu. Demek Tete en doğrusunu yapmış öyle mi? Joss birden Samantha'ya daha dikkatli baktı. Bir şeyin yok değil mi sen? Niçin bir şeyim olacakmış? Böyle demesine karşı yüzünde renk namlı bir şey kalmadığının farkındaydı. Son zamanlarda rahat uyuyamıyorum diye geveledi. Ne yapıp edip ağlamamalıydı. Hem paniğe kapılması için bir neden yoktu.